Ayrım 11. Kin, Robert Ludlum. Sayfa 131. Dördüncü kısım. Fontin Paddington istasyonuna giden insanların arasına karıştı. Sokaklarda insanlar sanki uyuşmuş gibiydi. Yabancılar gözleriyle birbirlerini araştırıyorlardı. Duruma inanmamak bu sessizliğe yol açmaktaydı. Fransa yenilmişti. Victor Marylebone'a saptı. İnsanların sessiz sedasız gazete aldıklarını gördü. Olan olmuştu. Yenilmez, zafere erişmiş düşman manşın öbür kıyısındaydı artık. Fontin Alectigue'nin sözlerini hatırladı. Piyasayı alt üst etmek için yetiştirilen adamlar gönderilecekti. Ne pahasına olursa olsun işleri karıştıracaklardı. Bütün Batı Avrupa onlar için pazar sayılıyordu artık. Yüzbaşı Victor Fontin de Loch Torridon'daki iş karıştırıcıları bu piyasaya yollamaya hazırdı. Kamptaki 53 Avrupalıdan sadece 24'ü kalmıştı. Bunlara yeni seçilen kimseler eklenecekti. O 24 kişi son derece yetenekli, yaratıcı ve aynı zamanda entrikacı tiplerdi. Bu grup Alman, Avusturyalı, Belçikalı, Polonyalı, Hollandalı ve Yunanlılardan oluşmuştu. Ama onların milliyetleri ikinci derecede kalıyordu. Her gün sınırlardan işçi kafileleri geçiriliyordu. Berlin endüstrideki başarısını devam ettirmek için işgal ettiği her yerden adam almaktaydı. Onun içinde bir Hollandalının Stuttgart'ta bir fabrikada çalışması garip karşılanmıyordu. Paris düştükten bir iki gün sonra Almanlar Lyon'u da ele geçirdikleri fabrikalara Belçikalı işçileri yollamışlardı. Yeraltı faaliyetlerini yöneten liderler bu bilgiye dayanarak işçi gönderme listelerine bakıyorlardı. Amaçları 24 usta profesyonel için uzmanlığa ihtiyaç gösteren geçici işler bulmaktı. Uygun işlerin listeleri incelemesi için yüzbaşı Victor Fontin'e gönderiliyordu. Victor'un çantasında silinip kullanabilecek cinsten küçük bir parça bant bulunuyordu. Bunu vücudun herhangi bir tarafına yapıştırmak mümkündü. Yapıştırıcı çelik kadar güçlüydü ve kolay kolay çıkmazdı. Ama su, limon ve şeker karışımıyla çabucak çıkarılabilirdi aslında. Bu bantta 24 mikrodot vardı. Her biri bir mikrofilmdi bu beneklerin. Her mikrofilmde de Avrupa'da çalışacak olan adamların resmi ve özellikleri, yetenekleri kayıtlıydı. Onların işleri kısa süreli olacaktı tabii ama gelecek birkaç ay içinde böyle usta kimselere ihtiyaç duyulacağından kuşku yoktu. Ama Fontin'in bundan önce süresi belli olmayan bir yolculuğa çıkması gerekiyordu. Onu Fransız-İsviçre sınırı yakınında Lorraine bölgesinde bir yere paraşütle indireceklerdi. İlk toplantı küçük bir kasaba olan Montbéliard'da yapılacaktı. Victor orada birkaç gün kalacaktı. Burası stratejik bir yerdi. Kasabadan Kuzey ve Orta Fransa'ya ve Güney Almanya'ya geçmesi mümkündü. Montbéliard'dan Ren'in kuzeyinde kalan Wiesbaden'a gidecekti. Bremen, Hamburg, Berlin ve diğer bölgelerdeki Nazi aleyhtarları orada toplanacaklardı. Wiesbaden'dan da yeraltı örgütünün yardımıyla Praga ve oradan da Varşova'ya geçecekti. Varşova'dan Lorraine'e dönecekti. Ancak ondan sonra güneyden sevgili ülkesine girip girmeme konusunda karar verecekti. Yüzbaşı Geoffrey Stone bunu asla istemiyordu. Fontin'in Elma adıyla tanıdığı ajan bu konuda kesin konuşmuştu. İtalya sözü bile ajanın Celle Ligure'de bir rıhtımı ve bir İtalyanın aptallığı yüzünden parçalanan elini hatırlamasına yetiyordu. Stone imkanlarını boş yere orada harcamamalarını söylüyordu. Çünkü önemli olan pek çok başka yer vardı. Fontin Paddington'a erişip Kensington otobüsünü beklemeye başladı. Victor Londra'ya geldikten sonra otobüsleri keşfetmişti. O güne dek ömründe otobüse binmemişti. İngiltere'deki son gecesiydi bu ve Jane'e durumu söylemesi gerekiyordu. Otobüs gelince gidip önce pencere kenarında bir yer buldu. Dışarıya bakarken düşünceye dalmıştı. İskoçya'dan dönünce Jane'in Kensington'daki dairesine yerleşmişlerdi. Karısı daha büyük ve lüks bir daire teklifini reddetmişti. Bu son haftalar hayatının en mutlu dönemiydi ama ayrılma saati gelip çatmıştı. Victor durağa gelince indi. Akşamüstü batmak üzere olan Haziran güneşi ağaçların tepelerini ve evleri tatlı bir renge boyuyordu. Sessiz sokağa doğru giderken bir şey dikkatini çekti. Son aylarda endişesini göstermemeyi öğrenmişti. Onun için karşıdaki evlerden birinin penceresinde gözükmeyen bir komşuyu selamlar gibi elini salladı. Bunu yaparken gözlerini kısarak yolun karşı tarafında 50 metre kadar ötede park etmiş küçük Austin arabaya baktı. Griydi otomobil. Daha önce de bu gri Austin'i görmüştü. Hem 5 gün önce gördüğünü de iyice hatırlıyordu. Stone'da Krakow'da çalışmış bir Musevi'yi görmeye giderlerken Brentwood dışında bir benzincinin önünde durmuşlardı. Gri Austin de onların peşi sıra servis istasyonuna girmişti. Benzin satan adam Austin'in deposuna sadece 2 litre yakıt koyabilmişti. Çünkü arabanın deposu doluydu. Benzinci buna da açgözlülük denir diye söylenmişti. Şoför utanmış ve gaza bastığı gibi hızla uzaklaşmıştı. Fontin o sırada şoförün bir rahip olduğunu fark etmişti. Şimdi karşıda duran arabanın şoförü de rahipti. Fontin onun beyaz yakasını seçebiliyordu. Adamın kendisini gözlemekte olduğunun da farkındaydı. Sakin sakin kendi apartmanının bahçe kapısına yaklaştı. Sürgüyü çekerek kapıyı açtı. Austin'deki rahip hareketsiz oturuyordu. Victor bahçeden geçip antreye girdi. Kapıyı kapatır kapatmaz durdu. Işık sızdırmaması için konulan siyah perdelerden birini hafifçe aralayarak dışarıya baktı. Rahip arabasının sağ camına yaklaşmış apartmanın ön tarafını gözetliyordu. Fontin çok acayip bir adam diye düşündü. Çok soluk ve zayıf. Hem gözlük camları da pek kalın. Victor perdeyi kapatarak koşarcasına 3. kata kendi dairelerine çıktı. İçeriden müzik sesi yankılanıyordu. Demek Jane evdeydi. Kapıyı arkasından kapatırken karısının yatak odasında şarkı mırıldandığını da duydu. Ona seslenmeye vakit yoktu. Hemen raftan dürbününü kaptı, pencereye yaklaşarak aşağıya baktı. Rahip küçük arabanın arkasında oturan biriyle konuşuyordu. Fontin arabada başkasını görmemişti. Bu kez dürbünü arka tarafa doğru çevirdi. Sonra dondu. Bütün kanı beynine hücum etmişti. Bu bir kabustu. Aynı kabus tekrarlanıyordu. O kısa kesilmiş saçın tam alnın ortasına düşen yerinde kalın bir çizgi gibi duran beyazı görmüştü. Aynı şeyi o tepede yatmış aşağıya bakarken de görmüştü. Adam o zaman da bir arabanın arkasında oturuyordu. O göz kamaştıran ışıklı yerde cinayetler işlendiği sırada oradaydı. Campo di Fiori. O zaman siyah arabanın arkasındaki adam şimdi Austin'deydi. Alman komutanlardan biriydi. Alman cellatlarından biri. Jane odaya girerek "Aman beni korkuttun" dedi. "Ne?" Victor dürbünü atarak evrak çantasının şifreli kilidini açmaya çalıştı. "Hemen Tigui'ye telefon et, hemen şimdi." "Ne var sevgilim?" "Dediğimi yap." Kendine hakim olmaya çalışıyordu. Numaraları çevirince çantayı bileğine bağlayan zincirin kelepçesi açıldı. Jane hayretle kocasına baktıktan sonra başka soru sormadan telefona sarıldı. Fontin yatak odasına koşarak gömleklerin arasından silahını kaptı. Telaşla oturma odasına döndü. "Victor, Tanrı aşkına dur. Tigui'ye buraya gelmesini söyle. Campo di Fiori'den bir Alman'ın aşağıda olduğunu haber ver." Telaşla kapıyı açarak fırlayıp merdivenleri indi. Silahın emniyetini açmıştı. Fakat antreye geldiği sırada bir motor gürültüsü duydu. Victor telaşla kapıyı açarak dışarıya uğradı. Ama Gri Austin hızla gidiyordu. Kaldırımlarda da insanlar vardı. Victor arabanın peşinden koşmaya başladı. Gelen birkaç arabadan kaçarken onların fren yaptıklarını duydu. Kadın erkek birçok kimse ona bağırıyordu. Victor durumu anlamıştı. Akşam 7'de elinde tabancayla yolun ortasında koşan bir erkek herkesin endişelenmesine neden olurdu tabii. Ama aklı o anda yalnızca Gri Austin ve saçında kalın bir beyaz çizgi olan adamdaydı. Austin birden yandaki sokağa saparak hızla uzaklaştı. Victor onu elinden kaçırmıştı. Yine de her şeyi kaybetmiş de sayılmazdı. Austin'in plakasındaki 6 sayıdan 4'ünü görebilmişti. "Sözünü ettiğin araba Yunan konsolosluğuna ait. Bu aracı kullanan ateşe onun konsolosluk bahçesinden akşam üzeri çalınmış olabileceğini söyledi. Tigui bunun yalan olduğunu bildiği için sinirli sinirli konuşuyordu. Ayrıca tam Loch Torridon harekatına başlayacakları sırada böyle ciddi bir engel çıkması çok tehlikeliydi. "Victor, neden o Alman? O kim? Kendisinin ne olduğunu biliyorum" dedi. Elimize geçen bütün ipuçlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir düzine tecrübeli ajan bütün dosyaları inceliyorlar. Ressama adamı iyi tarif etmişsin, resmi yaptı. Böyle biri varsa mutlaka bulacağız. Fontin ayağa kalkarak Tigü'nün çalışma odasının duvarını kaplayan büyük Avrupa haritasına dalgın dalgın baktı. Selanik treni değil mi? Hafif sesle söylediği bu sözler aslında bir soru değildi. Ama bu Alman'ı açıklamaz. O Almansa tabii. Victor dönüp Tuğ General'e baktı. Sana anlattım. Adam oradaydı. Campo di Fiori'de. O zaman bile kendini daha önce görmüş olduğumu düşündüm. Peki onu nerede görmüş olduğunu hatırlayamadın mı? Hayır, bazen bu yüzden deliye dönüyorum. Bilmiyorum. Bu adamı başka şeylere bağlayamaz mısın? Geçmişe dön. Kentleri, iş anlaşmalarını düşün. Fontini Christi Almanya'da yatırımlar yapmıştı. Bunları denedim, bir şey hatırlamıyorum. O yüzü de tam seçemiyorum. Sadece saçındaki o çizgi gibi ak kafamda kalmış. Victor bitkin bir tavırla koltuğa çöktü. Ah Alec, çok korkuyorum.
Bunun için bir neden yok.
O gece Campo di Fiori'de değildin sen.
Londra'da veya başka bir yerde tekrarlanmayacak bu olaylar. Yarın sabah karını bir muhafızla Hava Bakanlığı'na göndereceğiz. Orada bütün işlerini başka bir subaya devredecek. Ondan sonra da kendisini kent dışında çok güvenli ve rahat bir yere götüreceğiz. Sen dönene veya o adamı yakalayana kadar karın orada kalacak.
Fontin ellerini yüzünden çekerek subaya baktı. Bunu ne zaman planladınız? Vakit yoktu ki. Tigü gülümsedi. Daha sen evlendiğin zaman düşündük bunu. Karım güvende olacak mı?
İngiltere'de kimse onun kadar güvende olamaz. Açıkçası bunu yapmamın nedeni var. Ancak karın güvende olursa içim rahat edecek. Yapacak işim var. Ben de kendime düşeni yapacağım.
Alec Tigü dalgın dalgın Fontaine'le karısını düşünüyordu. İtalyan Loch Torridon hareketi için çok uygun biriydi. Fakat şimdi ortaya bir engel çıkmıştı. O da karısıydı. Kahretsin diye mırıldandı. Sırf Fontini Christie'den yararlanmak için Brevoort'la işbirliği yapmaya razı oldum. Bir İngiliz kadınıyla ilişki kurmasına da ses çıkarmazdım. Fakat bu kadar ileri gidebileceği aklıma gelmedi. Peki Brevoort neredeydi? Whitehall'dan o ne olduğu bilinmeyen Selanik yük treni yüzünden türlü şeyler istedikten sonra kayıplara karışmıştı elçi. Yoksa Brevoort kaybolduğu etkisini mi yaratmak istiyordu? Brevoort utandırıcı bir başarısızlığa uğradığı zaman zararın neresinden dönülse kârdır diyerek uzaklaşmasını biliyordu. Fontin konusunda başka isteklerde bulunmamıştı. Fontin MI6'e aitti artık. Zenope keşişinin kampa sızmasını haber verdikleri zamanda Brevoort hafif bir ilgi göstermiş ve adamın tek başına hareket eden bir deli olduğunu söylemişti. Brevoort gibi hükümeti ayağa kaldıran bir adamın böyle davranması doğal değildi. Hem Zenope keşişi işe tek başına kalkışmamıştı. Tigü bunu biliyordu. Brevoort da biliyordu tabii. Elçi ilgisi sönmüş gibi numara yapmaktaydı. Tigü'nün anlayamadığı bir durum vardı. Whitehall'un MI6'i ve dolayısıyla kendisini daha büyük bir amaç uğruna kullandığını sezer gibiydi. Çünkü böylece Brevoort hayal ettiği o büyük hedefe erişebilecekti. Yine Selanik trenine dayanıyordu iş. Bu hesaba göre birbirine paralel iki iş bir arada yürütülmekteydi. Biri Loch Torridon operasyonuydu, diğeri de Zenope mezhebinin belgeleri. Tigü'nün birincisini yapmasına izin vermişlerdi ama ikinci işten onu uzaklaştırmışlardı. Saat sabahın üçüydü. 6 saat sonra Fontin'i alıp Lockenheath'a götürecek ve uğurlayacaktı. Birden telefonu çalınca irkildi.
Evet.
Ben Stone efendim. Bir şey buldum sanırım.
Şimdi oraya gelirim.
Bir engel yoksa ben oraya geleyim efendim. Sizi yalnız görmeyi tercih ederim.
Pekala.
Stone ne bulmuştu? Böyle gizli konuşmak istemesinin sebebi neydi?
Yüzbaşı Geoffrey Stone, Tigü'nün masasının önünde durup kara kalemle yapılmış resmi uzattı. Bu Fontin'in tarifiyle çizilen resim.
Bir zarfı hareket etmeyen eldivenli elinin biraz yukarısında koluyla vücudunun arasına sıkıştırmıştı. Himmler'in dosyalarında ve diğer Alman dosyalarında bir şey bulamadık. Bunun üzerine diğer ülkelerin dosyalarına da baktık. Nazilerle işbirliği yapan ve işgal edilen ülkelerin dosyalarına.
Ya İtalya? İlk önce bunu düşündük generalim. Fontin o gece Campo di Fiori'de ne gördüğünü iddia ederse etsin kendisi İtalyan. Fontini Cristilerin faşistler arasında düşmanları vardı. Fakat onların arasında da aradığımız adama benzer birini bulmadık. O sırada Victor'u düşünmeye başladım efendim. Evlenmesini hatırladım. Böyle bir şey ummuyorduk değil mi generalim?
Hayır yüzbaşı, ummuyorduk.
İskoçya'da küçük bir Anglikan kilisesinde evlendiler. Böyle bir şey akla yakın değil. Çünkü İtalyanlar Katoliktir.
Fontin dindar bir adam değil. Ne demek istiyorsun?
Bir Katolik ülkesinde inanılmayacak kadar zengin ve güçlü bir ailenin tek oğlu o kiliseyi reddediyordu. Tigü gözlerini kıstı.
Devam et.
O adam dinini inkar ediyordu. Belki de bunu farkına varmadan yapmaktaydı. O zaman aklıma bir şey geldi. Biz yanlış dosyalara bakıyorduk. Stone kolunun altındaki zarfı sol eliyle çekerek küçük kordonu çözüp içinden bir gazete küpürü çıkardı. Resimde koyu renk saçında kalın çizgi gibi beyaz bir perçem olan bir adam vardı. Başı açık adam kiliseye özgü siyah cübbeyi giymişti. St. Peter Katedrali'nde haçın önünde diz çökmüştü. Yukarıda kalan iki el üç köşeli bir kardinal şapkasını tutuyordu. Tigü Stone'a baktı.
Aman tanrım!
Vatikan dosyaları, rütbeleri yükselen din adamlarının dosyaları var bizde. Bu adamın adı Guillermo Donati. Kendisi en güçlü kardinallerinden biri. Beşinci kısım, Montbéliard. Uçak dönmeye başladı. 900 metre yüksekten uçuyorlardı ve havada açıktı. Açık kaportadan gelen rüzgar yüzünden tepedeki kırmızı ışık sönmeden dışarıya uçacağını sanıyordu Fontin. Ancak kırmızı ışık sönüp beyaz yanınca atlayacaktı. Kalın botlarının tabanlarını Havilland bombardıman uçağının çelik zeminine dayamış, iki eliyle kapının yanlarına yapışmıştı. Atlamak için bekliyordu. O anda Tigü'yü düşünmekteydi. General o beyaz saçlı Alman cellatla ilgili bilgi aldığını söylemişti. Onun Himmler'in gizli polis örgütünden olduğu sanılıyordu. Tigü ondan sonra kendisini din konusunda sorguya çekmişti. Katolik olmadığını duyunca da şaşmıştı. Fontin bunun olağanüstü bir şey olmadığını, İtalya'da da Katolikliği kabul etmeyenleri bulunduğunu anlatmıştı. Evet, Fontini Cristi dini bir isimdi. Aile yüzyıllar boyunca kiliseyle işbirliği yapmıştı. Ama yıllar önce Vatikan'la araları açılmıştı. Bu konuyu pek düşünmeye de gerek görmemişti Fontini. Tigü neyin peşindeydi? Birden kırmızı ışık söndü ve Victor öğretilen şekilde dizlerini bükerek nefesini tuttu. Beyaz ışık yanınca da kendisini dışarıya bırakıverdi. Kordonunu çektiği paraşüt açılırken şiddetli bir rüzgar onu adeta yumrukladı. Kollarını ileriye doğru uzatarak bacaklarını iyice araladı. Böylece dengesini sağlayacağı ve aşağısını daha iyi göreceği söylenmişti. Victor birden solda parlayıp sönen iki ışığı fark etti. Sağ eliyle paraşüt ipinin yanındaki küçük kordonu çekti. Bir an tepede bir ışık parladı. Hava fişeğini andıran bir ışıktı bu. Böylece yerdekiler de onu görmüşlerdi herhalde. Montbéliard'daki toplantılar çok iyi geçti. Victor yeraltı örgütlerinin liderleriyle konuştu. İngiltere'de bekleyen usta personellere gereken işler bulunacaktı. Gittikçe genişleyen Alman topraklarında çalışacak kimselere gerek vardı. Fakat onların başarılı iş çıkarmalarını önleyen büyük bir engel de bulunmaktaydı. Yönetim Berlin'deydi. Her türlü istek Berlin aracılığıyla karşılanıyordu. Böylece Berlin'in yolladığı emirleri yolda yakalayıp yerine başkalarını koymak veya bunları kaynaklarında değiştirmek olasıydı ancak. Bakanlıklardaki küçük memurların arasında İngiliz ajanları vardı nasıl olsa. Böylece yeni işler yaratılabilir, yeni personel alınabilirdi. Berlin'deki kırtasiyecilik yüzünden Lochtory'dan operasyonunu kolaylıkla uygulamak mümkün olabilecekti. Varşova, Polonya. Victor Fontin'in Varşova'ya geçmesine Lübok adlı bir Musevi yardım etti. Lübok anne ve babası 30 yıl önce Çekoslovakya'dan Berlin'e göç etmiş, sarı saçlı mavi gözlü orta yaşlı bir bale öğretmeniydi. Adamın Almancası da Slav dilleri de kusursuzdu. Lübok Lochtory'den operasyonu için gönüllü olarak başvurmuştu. Kendisi Victor'u Montbéliard'dan alıp Wiesbaden'e geçirerek Prag'ın doğusuna ve Varşova'ya getirmişti. Lübok'un yanında Wehrmacht'ın tercümanı olduğunu bildiren bir belge ve yine genelkurmayın kağıtlarına yazılmış birkaç da takdir mektubu vardı. Victor büyük bir tehlikeye girdiğinin farkındaydı. Fakat Lübok'un atıldığı tehlikenin yanında kendisininki önemsiz kalıyordu. Lübok motosikleti sürüyordu ve Victor da onun yanındaki arabada oturmaktaydı. Lübok üstelik Wehrmacht Obers üniforması da giymişti. Gece yarısından biraz önce son karakola geldiler. Lübok devriyelerin önünde adeta rezalet çıkardı. Tanınmış olan bütün komutanların adlarını sayarak araçları tutulacak olursa askerlerin başlarına türlü bela geleceğini haykırdı. Çekinen muhafızlar onu sınamaktan kaçınarak geçmesi için işaret verdiler. Böylece motosiklet kente girdi. Varşova altüst olmuştu. Her yerde çöplükler dikkati çekiyordu. Sokaklar boştu ve genellikle elektrikler kesildiği için pencerelerde mumlar görülüyordu. Varşova ölmüştü ve katilleri de bu cesetten korkarak gruplar halinde dolaşıyorlardı. Lübok hafif sesle "Kazimir'e gideceğiz" diye açıkladı. "Yeraltı örgütü seni bekliyor. 10 sokak ileride bir yer."
"Kazimir dediğin nedir?"
"Krakow bulvarında eski bir saray. Kentin tam ortasına düşer. Bir zamanlar üniversiteydi. Şimdi Almanlar orası da büro olarak kullanıyorlar."
"Yani oraya mı gireceğiz?"
Lübok karanlıkta gülümsedi. "O binaya ve bahçelere bakan bütün işçiler örgüttendir." Lübok motosikleti Krakow bulvarında Kazimir'in kapısından yarım blok ötede iki resmi arabanın arasına soktu. Kapıdaki muhafızlar dışında caddede kimsecikler yoktu. Ama Kazimir'in bahçesindeki projektörler binanın oymalı yüzünü aydınlatmaktaydı. Karanlıklardan bir Alman askeri çıkarak Lübok'a yaklaşıp hafif sesle Polonya dilinde konuşmaya başladı. Lübok başını sallayınca da adam dönüp Kazimir'e doğru gitti.
"Lübok, o da örgütten," diye fısıldadı. "Gereken parolayı söyledi. Önce senin içeriye girmeni belirtti. 7. blokta yüzbaşı Hans Neumann'ı görmek istediğini söyleyeceksin."
"Bu gece Kazimir'deki bağlantıyı o sağlıyor. Kendisi seni diğerlerinin yanına götürecektir."
"Ya sen?"
"Ben 10 dakika bekledikten sonra peşinden geleceğim. Ben de 5. Oberst Schneider'i soracağım."
Lübok endişe duyuyordu. Victor onun endişesinin nedenini sezdi. Tam yeraltı örgütü liderleriyle buluşacakları sırada birbirlerinden ayrılmaları pek doğru olmayacaktı.
"Bu garip bir durum değil mi?"
"Herhalde bir neden olmalı."
"Fakat sen bu nedeni bilmiyorsun. O adam sana bunu anlatmadı."
"O bir şey bilmiyor, sadece haberci."
"Sence bir tuzak olabilir mi?"
Lübok içtenlikle Fontin'e baktı. Konuşurken hala düşünmekteydi.
"Hayır, bu imkansız. Bu bölgenin komutanı elimizde. Kendisine çekilen filmlerle şantaj yaptık. Seni tatsız ayrıntılarla sıkmayayım. Kendisinin çocuklara düşkünlüğü saptandı. Adam korku içinde yaşıyor. Biz de onun sayesinde yaşıyoruz. O Berlin'ce sevilen biri. Göring'in yakın arkadaşıdır. Hayır, tuzak olamaz."
"Fakat endişelisin."
"Boş yere, adam parolayı biliyordu. Üstelik bu karışık sözleri kusursuz şekilde tekrarladı."
Victor daracık yan arabadan çıkarak Kazimir'in kapısına doğru yürüdü. Dimdikti ve küstah bir tavır takınmıştı. Kendisini içeriye sokacak sahte belgeleri göstermeye hazırlanıyordu. Kazimir'in projektörlerle aydınlatılmış bahçesinde ilerlerken Almanların ikişer üçer orada gezindiklerini de gördü. Sonra Campo di Fiori diye düşündü. Orada da projektörler vardı. Sonra da ölüm geldi. Kendisini zorlayarak bu hayali kafasından çıkarmaya çalıştı. Bu ara dikkatinin dağılmasına imkan vermemeliydi. 7 numaralı blok tam karşıdaydı. Tek mermer basamakta üniformalı bir Alman askeri nöbet tutmaktaydı. Fontin onu tanıdı. Krakow bulvarında Lübok'la konuşan askerdi o. Victor hafif sesle Almanca "çok beceriklisin" dedi. Nöbetçi başını sallayıp kapıyı açtı.
"Lütfen çabuk olun, soldaki merdivenden çıkın. İlk sağanlıkla sizi karşılayacaklar."
Fortin hemen kapıdan girip mermer holden geçerek merdivene gitti. Fakat sağanlığa yaklaşırken birden yavaşladı, kafasında bir şimşek çaktı. Nöbetçinin sesi ve Almancası dikkatini çekmişti. Lodge Torridon da onlara gramer kurallarına tam uyarak konuşanlara dikkat etmeleri söylenmişti. Nöbetçinin konuşmasından Alman olmadığını anlamıştı.
Fakat Alman olması şart mıydı? Sonuçta o yeraltı örgütündendi. Bununla birlikte...
İki Alman subayı sahanlıkta tabancalarını ona çevirmiş bekliyordu. Sağdaki adam konuştu.
"Kazimir'e hoş geldiniz, Signor Fontini Christi."
İkinci adam da "lütfen durmayın padrone, acele etmemiz gerekiyor" diye ekledi. İtalyanca konuşmuşlardı ama dilleri değişikti. Bu subaylar da tıpkı nöbetçi gibi Alman değillerdi. Onlar Yunanlıydı. Selanik treni yine ortaya çıkmıştı. Bir silahın emniyet mandalının açıldığını duydu. Sonra bir namlu beline dayandı. Yapabileceği bir şey yoktu. Kendisini yakalayanları kandıracak bir oyun oynayacak durumda değildi. Adamlar silahlıydı ve kendisini bekliyorlardı. Yukarıda bir yerden kahkahalar geliyordu. Bağırırsa dikkati çekebilirdi. Sonunda sözlerle işe başlamaya karar verdi. Kimsiniz? Onları oyalarsa tetiklerin çekilme olasılığı azalırdı. Alman değilsiniz. Sesini daha da yükseltti. Burada ne yapıyorsunuz? Belindeki namlu birden ensesine indi. Bu yüzden durakladı ve sol böbreğine inen yumruk da öne kapaklanmasına neden oldu. Fakat önündeki Yunanlı onu yere düşmeden tuttu. Başka çare olmadığını anlayarak bağırmaya başladı. Yukarıdan yankılanan kahkahalar yaklaşıyordu. Başka adamlar merdivenler iniyorlardı. Sizi uyarıyorum. Birden ellerini arkaya çektiler ve bileklerini büktüler. Sonra yüzüne pis kokulu bir sıvıyla ıslatılmış bir bez dayandı. Göremiyor, nefes alamıyordu. Tüniğinin yırtıldığını hissetti ve bir iğne etine saplandı. Kendisini korumaya çalışarak elini kaldıracak oldu. Fakat direnmesi yararsızdı. Aşağıya doğru çekildiğini hissetti. Hepsi o kadar. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 145.